bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Ateşi Çalmak 3. Cilt Sinemalar. Galina Serebryakova. Evrensel Basım Yayın. 2. Basım Nisan 2001. Türkçe'ye çeviren Nurşen Özkan. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 8 Haziran 2004. Okuyan Aslı Selli. Galina Serebryakova, 1905 Kiev, 1980 Moskova. Profesyonel devrimci bir ailede dünyaya geldi. 1917-1923 yılları arasındaki iç savaşta ön saflarda çarpıştı. Savaştan sonra Moskova Üniversitesi İşçi ve Köylü Fakültesinde öğrenim gördü. Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, İngiltere, İtalya ve İsveç'e giderek uzun araştırmalarda bulundu ve çalışmaları için materyal topladı. Eserleri büyük ölçüde bu araştırma ve gözlemlerin ürünüdür. İlk eseri Fransız devriminde kadınlardan başlayarak tarihsel konulara yöneldi. Yazarın tarihsel olayları edebi bir tarzda işleme çabası, Karl Marx'ın hayatını tarihsel gerçekliğe sadık kalarak ve edebi düzeyi yüksek bir tarzda anlattığı destansı Nehir romanı Ateşi Çalmak ile doruk noktasına vardı. Ateşi Çalmak, Karl Marx ve döneminin belgesel romanıdır. Tamamı 4 cilt halinde yayına hazırlanan bu büyük eser, biyografik bir romanın alışılmış sınırlarını aşan bir konu ve ayrıntı zenginliğine sahiptir. Sovyet araştırmacı ve yazar Galina Serebryakova, 19. yüzyılın büyük işçi mücadelelerini, bu mücadelenin ortaya çıkardığı sınıf önderlerini, teorisyenleri ve örgütçüleri, tümüyle belgelere dayanan bir roman kurgusu içinde anlatmaktadır. Serebryakova araştırmalarını yalnızca Sovyetler Birliği Marksizm-Leninizm Enstitüsü'nde değil, aynı zamanda Avrupa'nın belli başlı merkezlerinde işçi sınıfı mücadelesinin o dönemde geçtiği bütün bölgelerde de ince bir sabırla yıllarca sürdürmüş ve eserinde yer verdiği her olayın tarihsel gerçekliğe uygun olmasına özen göstermiştir. Bir başka deyişle, proletarya hareketinin duygusal ve psikolojik boyutlarına ilişkin olarak söylenenler dahil, bu kitapta tarihsel gerçeklikle çeliştiği söylenebilecek tek bir satır bile yoktur. Eserin sinemalar alt başlığıyla sunulan bu cildinde 1848 devrimlerinin yenilgisinden 1. Enternasyonel'in kurulduğu 1864 yılına kadar uzanan dönem anlatılmaktadır. Kapitalizmin nispeten istikrar içinde gelişimi, Avrupa çapında koyu bir gericilik ve işçi hareketinde durgunluğun karakterize ettiği bu dönem, belli başlı özellikleri ve olaylarıyla romanda canlandırılıyor. Ve bu dönem boyunca Marx ve Engels'in yaşamları, bilimsel ve politik çalışmaları, Marx ailesinin yoksulluk, ölümler ve güçlüklerle dolu yaşamı, insan toplumunun gelişme yasalarının bulunuşu ve Marx'ın temel eseri Kapital'in yazılış serüveni. Köln, Komünist Davası, Sinemalarda Savrulanlar, Çelikleşenler. 1. Enternasyonel'in doğuşu. Ateşi Çalmak 3. Sinemalar. 1. Bölüm. Sürgünde. İngiltere sessiz düşünülemez. Tropik adaların güneşi, kutupların kuzey ışığı ve uzun geceleri çağrıştırması gibi İngiltere deyince de akla sis gelir. Derinliklerinde ilham perisi gizlenmiştir sanki. Sis, masalların da kaynağıdır. O olmaksızın ne İrlanda efsaneleri, ne İskoç şiirleri, ne de İngiliz destanları yaratılabilirdi. Bu kaprisli büyücü, çevresindeki her şeyi keyfince yönlendirir. Sönmeye yüz tutmuş ateş kızgınlığını üzerinde taşıyarak, sık sık güneşi alt ederek, yeryüzüne ışık geçirmeyen bir perde ile örter. O zaman gündüzler geceye döner. İnsanlar, ellerinde titrek ışıklı fenerlerle, sokaklarda hayaletler gibi dolaşırlar. Sis, çatlaklardan ustaca sızarak evlerin içine kadar girer ve pencereden bakıldığında dünya kıpkızıl ve donuk görünür. Sis canları sinir bozucu bir şekilde uğuldar. Ortalığı keskin çınlamalar sarar. Yönlerini yitirmiş insanlar bu madeni çınlamaya doğru yürürler. Gökyüzü baş aşağı çevrilmiş bir mürekkep okkası gibi tüm dumanını yeryüzüne boca etmiştir sanki. Sisin en aldatıcısı sarı olanıdır. İrin gibi kötü kokulu, yoğun ve yapışkandır. Zehirli küçük gözeneklerinden ışık bile geçemez. Sarı sisin olduğu günlerde gemiler çarpışarak batar. Çobanlar ve sürüler yollarını kaybederek dağlarda dolanır. Uçurumlara yuvarlanırlar. Trenler raylardan çıkar. İnsanlar birbirleriyle çarpışır. Her şey sessizce, fark edilmeden acıyan gözlerde kaybolur ve boğazda acı bir tat kalır. Yaşamsal ihtiyacı olan oksijeni yeterli miktarda alamayan beyin körelir. Vücut nefes nefese kalır. İnsan adeta kör ve sağır olmuş bir halde balçağa sıvanmışa döner. İnsanları bu iki temel duyusundan yoksun bırakan bu sis bulutu sinirleri alabildiğine gerer. Bazen hafif ve şeffaf, bazen koyu ama salyangoz kabuğunun iç yüzeyi kadar parlak olan beyaz sis muhteşemdir. Sis perde İngiltere'nin üzerinden asla eksik olmaz, hiç dağılmaz. Sis özgün İngiliz resmine de gizem katar. Turner'ın resimlerinde güneşin doğuşu ve batışının solgun betimlenişinde olduğu gibi. Bu sihirli duman kül kedisini prensese dönüştürür. Hüzünlü, renksiz gölü, görkemli ve sınırsız buğulu bir sabaha. Sürüsüyle birlikte bozkırlardaki çoban, çölde seraplarla çevrili yolcu gibi görünür. Sisli havada uzaktaki ağaç kuleye, kayalar ise olağanüstü yapılara dönüşür. Bulutların söndürdüğü ırmağın çırpıntısı ile kalabalıkların sesi duyulur. Masallar, şiirler, efsaneler böyle doğar. Londra'nın sisli alacakaranlık gündüzü son derece etkileyicidir. Dar sokaklarda aniden ortaya çıkan duvarlar, kalkanlarıyla ilerleyen kılıçlı ordulara benzerler. Küçük balıkçı dükkanları sis perdesinin altında ıslak, yeni tutulmuş, mat ışıklı incilerle dolu sepetleri andırır. 19. yüzyılın ortalarında Büyük Britanya, dünyanın en güçlü sömürge ve sanayi imparatorluğuydu. Onun gelişip büyümesine hiçbir şey engel olamıyordu. Sterlin en istikrarlı dövizdi ve Britanya Devlet Bankası kendi kurallarını tüm borsalara dikte ediyordu. Britanya'nın yalnızca parası değil, basını da büyük bir güce sahipti. Times gazetesi o kadar etkiliydi ki Avrupa ve Amerika'daki hükümetler bile onun her sözüne kulak vermek zorunda hissediyorlardı kendilerini. Büyük bir özgüvene sahip Londra'ya kibirli bir kendini beğenmişlik hakimdi. İngiltere'ye gelişinin ilk günlerinden birinde Marx, o zamanlar başkentin labirente andıran sokaklarında bulunan Britanya Müzesi'nin, British Museum, bulunduğu Montague House'a yöneldi. Sıradan, karanlık görünümlü bir binaydı. Dünyanın her köşesinden zafer hatırası olarak alınan nesneler burada serin ve loş salonlara yığılmıştı. Karl, tapınak olarak görülen bir bölümü dikkatle inceliyordu. Garip bir kural uyarınca buraya gelen eşyalar asla çıkarılamıyordu. Muhteşem renklerini ve tonlarını gökyüzünden, desen ve figürlerini şairlerin eserlerinden ve hareme kapatılan kadınlardan, onların ulaşamadıkları dünya hakkında besledikleri abartılı görüşlerinden alan en güzel halılar artık gerçek sahipleri İran ve Türkiye'ye ait değil. Yaratılması, hesap edilmesi dahi imkansız, olağanüstü bir emeğe mal olan dünyanın en güzel halısı, doğunun bir mescidinde ya da ünlü şeyhlerden birinin sarayında değil, Britanya Müzesi'nin havasız, serin bir salonunda duruyor. Britanya'nın hazinesinde muhteşem elmaslar, kan kırmızısı Hint yakutları, eşi bulunmaz desenleriyle vazolar ve Çin'in kutsal Buda heykelleri var. Karl, Britanya sömürgeciliğinin devasa gücünü düşünerek ağır ağır dolaşırken kendini kocaman Mısır bölümünde buldu. Duvarlar boyunca dizili heykeller adeta antikacı dükkanındaki gibi tek tek sıralanmıştı. Burada toplanan eski uygarlıkların sayısız kutsal numunesi Marx'ı hayrete düşürdü ve aynı zamanda onda bir can sıkıntısı yarattı. süslü firavunlar, öfkeli kutsal boğalar, hayvan suratlı tanrıça Isis ve tanrı Osiris heykelcikleri, hiyerogliflerle bezenmiş tapınak duvarları ve sütun parçaları, onları yaratan Nil kültüründen uzaklarda, Afrika toprağından ve güneşin koparılmış bir halde burada sessiz ilgisiz sıralanmışlardı. Ve ziyaretçiler de hayranlıktan çok yabancılaşmış bir şaşkınlık uyandırıyorlardı. Piramitlerin karanlık kubbelerinden getirilip Britanya Müzesi'ne yerleştirilen onlarca mumyanın üzerine eğilerek incelerken böyle düşünüyordu Marx. Mısır yöneticileri ölümsüzlüğe ulaşma hayallerinin cezasını kasvetli Montague House'un loş salonlarında, ağızları açık meraklı ziyaretçi bakışları için müze eşyası olmakla çekiyorlar. Milyonlarca göz, bir zamanlar yaşamış insanların kurumuş, kabuğa dönmüş derilerine eski yazılara baktığından farklı bakmıyor. Ölüm, bireysellikleri ortadan kaldırıyor. Öyle ki cesur Mısır kumandanlarının kişiliklerinden kopmuş cesetleriyle, güzellikleriyle ün yapmış tapınak rakkaselerinin cansız vücutları aynı ölçüde zavallı itici. Karl'ın düşünceleri uzaklardaydı. Şişman, kırmızı yanaklı ihtiyar bekçi zaman zaman esneyerek kendisine defalarca şu sözleri tekrarlayıp durmuştu. Sabahtan akşama kadar bu mezarlıkta oturup şu korkuluklara bekçilik etmektense o can sıkıcı uyuşuk timsahların arasında yaşamak daha eğlenceli. Marx gülümsedi. Espri duygusundan yoksun olmayan insanları dinlemek onu daima neşelendiriyordu. Bekçinin eski bir polis memuru olduğu ortaya çıktı. Bu, boylu poslu İskoçyalı, azametli vücudu ile büyük kentin kavşaklarını süslemişti bir zamanlar. Taşkın fayton ve omnibüs akınını zapt edebilecek bir bent gücüne sahip elini kaldırıyormuş aniden. Ve o zaman bütün trafik duruyormuş. Şimdi ise yaşlandığından Mısır soylularının gömütlerine bekçilik yapıyor. Marx firavunlardan ayrılarak müzenin antik bölümüne geçti. Fazla büyük olmayan bu bölümü yorucu ve can sıkıcı buldu. Kabartmalar, kül küpleri, yazıtlar. Roma patrisyenlerinin ve Grek despotlarının yaşamını canlandırmakla yükümlüydüler. Zamanın biçimsizleştirdiği hüzünlü yıkıntılar, uzak geçmişin kalıntıları arasında Marx, milyonlarca kölenin, zanaatkarın ve köylünün yaşama hakkında fikir verecek izler görmek istiyordu. İnsanlığın çoğunluğunu oluşturan bu kesim tarihsel canlandırmadan yoksun bırakılmıştı. Müze, Marx'a sadece bir sanat tapınağı, tarihin başarısız resimlenmesi olarak değil, aynı zamanda Büyük Britanya sömürgeciliğinin örnek bir reklamı gibi geldi. Kilise ve okul, her adalıya daha küçük yaştan itibaren Kraliçe Victoria'nın imparatorluğunun yüceliği fikrini aşılar. Kraliçe tacını, kocaman Hint incisi ve sömürgelerden elde edilen değerli taşların süslemesi rastlantı değildir. Karl, Britanya Müzesi'nde Britanyalıların sömürge topraklarında gösterdikleri gönül yüceliğinin nasıl ustaca övüldüğünü gördü. Britanya İmparatorluğu'nun bayrağı kıyılarına dikilmeden önce Pasifik ve Hint Okyanusu adalarının ne denli vahşi ve barbar bir hayat sürdürdükleri gösteriliyordu. İstilacıların canilikleri hakkında ise hiçbir şey anlatılmıyordu. Bir bal mumu heykelinde betimlendiği gibi Karadenizlilere daha iyisini Hristiyanlığı aşılayan sevecen misyonerler gelene dek zavallı putperestlerin ruhlarını karartarak taptıkları tanrılar vitrinler ardında sırıtıyorlardı. Nihayet Britanya tacının koruyuculuğu ve himayesi altındaki büyük tabağının ne kadar tasasız ve mutlu yaşadığı, Kraliçe Victoria'nın doğum gününü kutlayan zenci çocuklar tablosunda tasvir ediliyordu. Karl sigara içmek için çıktı. Ünlü keskinlerin, acımasız askerlerin ve kararlı misyonerlerin saldırılarının, hırsızlıklarının değerli suç ortağı olan, Şehrazat'ın anlattığı açgözlü haramilerin masalımsı mağaralarına benzeyen Büyük Britanya Müzesi ona çok şeyi açıklamaktaydı. Burada Montague House binasında bir de kütüphane bulunuyordu. Karl, salonun tam ortasına şaşırmış ve yüzlerce kocaman katalogda sıralı olan kitap bolluğu karşısında sarsılmıştı. Kütüphaneci fısıltıyla soyadını, adını, yaşını kaydettikten sonra Marx'a kütüphaneyi devamlı ziyaret etme hakkı tanıyan bir kart doldurdu. "Mesleğiniz ve ünvanınız?" diye sordu başını kaldırmadan. "Felsefe doktoru," diye cevap verdi Karl. Marx'a kitabı verirken kütüphaneci gururla konuştu. Britanya Müzesi 1753 yılında kuruldu ve 1759 yılında halka açıldı. Artık kapasitesi mevcuda yetmiyor. Oysa sürekli yeni tarihi kutsal eşyalar ve kitaplar geliyor. Size sevinçle bildiriyorum ki mimar projeyi tamamladı ve umarım sadece birkaç yıl sonra Büyük Britanya'nın varlığıyla büyük gurur duyduğu müzesi ve kütüphanesi muhteşem bir binaya yerleşecek. Marx sayfaların hışırtısından öte tamamen sessiz olan ortamda sevinçle okumaya daldı. Milyonlarca kitap cildinin içinde düşünceler, hayaller, bilimsel öngörüler, yüzyılların dahiyane buluşları yaşıyordu. Kitabı Karl gibi duyumsayan ve anlayan insana ender rastlanır. Daha çocukluğundan beri kitap onun için ekmek, hava, su kadar yaşamsaldı. Kendisini kitapsız hatırlamıyordu. Ellerinden binlerce ve binlerce kitap geçmişti. Düşüncelerini kanatlandırmış, hüznünü azaltmış, içinde isyan ya da gülümseme doğurmuştu. Aradan geçen zamanla birlikte daha fazla ve daha fazla öğrenmiş, iyice titizleşmişti. İstediğini bulmak gittikçe zorlaşıyordu ve çalışmalarına yardımcı olan, büyük zevk veren veya güzelce dinlenmesini sağlayan kitaplar onda daha büyük bir sevinç uyandırıyordu. Marx, Britanya Müzesi'nin okuma salonunu sadık bir dostu gibi sevdi. İnce kağıt sayfalar ve harfler insan yaşamını uzatmanın cezbedici sırrına sahip. Aşırı derecede yüklü devasa raflar tavana dayanıyor ve muazzam kolumbaryumları andırıyorlar. Dipnot: Kolumbaryum, içinde ölülerin külleri bulunan kapların konduğu mahzen. Ama eski derilerin veya güzel dokuma bezlerinin bildik mukavva ciltlerin içinde kolumbaryumlardaki vazolarda olduğu gibi kül değil, geçmiş yüzyılların kanlı canlı, yakıcı, teselli edici, canlandırıcı, ahenkli, üzüntülü, komik, ciddi ve bilge sözleri bulunuyor. Ama kitap dolapları tıpkı mezarlıklar gibi sürüp giden anlaşmazlıklarla tezat oluşturacak şekilde acımasız düşmanları aynı mekanda, rafta bir araya getirirken sadık dostları da okunaklı, ustaca oluşturulmuş kataloglar uyarınca birbirinden ayırmış. Fransız devrimine ayrılmış zengin bölümde Danton ve Robespierre, Marat ve Madame Roland yine karşılaşmış ve yan yana konulmuştu. Yaşamında olduğu gibi kitap rafında da yalnızdı çok ciltli Dante. Marx kütüphanenin mücevherlerini özenle incelerken ayrı bir gizli bölümde kazılar sırasında çıkarılmış 2000'e yakın papirüsün bulunduğunu öğrendi. Onlarca bilim adamı yaşamlarının büyük bir kısmını Britanya Müzesi'nde geçirerek kendilerini bu papirüslerin deşifre edilmesine vermişler. Marx'la aynı masada genç bir astrolog oturuyordu. Antik gökyüzü kartlarını inceliyor, ortaçağ astrologlarının güneş tutulması ve kuyruklu yıldız istilaları hakkındaki uzun silik notlarını okuyordu. Biraz ötede Hindistan'a gitmek üzere olan bir memur, Hintliler karşısında İngilizlerin ayrıcalıklı eğlencesi olan fil sırtında gezi yapma esnasında karşı karşıya kalınan tropik sıtmanın belirtilerini inceliyordu. Bir Fransız tarihçisi, uzun süre İngiltere'de yaşamış olan Marat'ın mektuplarını, belgelerini karıştırmak ve yanı sıra boşboğaz politika cambazı Mirebü'nün aşk üzerine zırvalamalarını, politik taşlamalarını tekrar okumak amacıyla Londra'ya gelmişti. Tarihçi, büyük devrimci Marat'ı karalamayı ve satılmış geveze Mirebü'yü yüceltmeyi düşünüyordu. Paris Milli Kütüphanesi'nde yeterli materyal bulamayınca manşa geçerek buraya gelmişti. Britanya Müzesi'nin arşiv deposunda çok sayıda nadide belge bulunuyordu. Talihsiz yazı hırsızı, kanun bilgiçlerinin önceden çalınmış ve kötü çevrilmiş düşüncelerini, incelemelerini doğrulamak amacıyla havalı bir edayla kataloglardaki rakamları çekip çıkarıyordu. Süslü püslü bir bayan, Flaman resim ekolünün özellikleri hakkındaki araştırmaları okuyordu. Marx'ın yandaşı ve dostu Joseph Mol, Baden ayaklanması sırasında Murg'daki çatışmada kahramanca ölmüştü. 90 bin askerli Prusya ordusu büyük kanlar dökerek 15 bin kişilik devrimci orduyu güçlükle yenilgiye uğratmıştı. Joseph Mol son kurşunla dek çarpışmıştı. Onun ölümü tüm komünist partiler için ağır bir darbeydi. Joseph Mol'ün ölümü Engels'i derinden sarstı. Friedrich'in duyarlı, güçlü ve son derece yardımsever ruhu kederlenmişti. Baden ayaklanmasında verilen şu ya da bu ölçüde eğitimli sınıfa mensup kurbanlar diye yazdı Engels basında. Demokratik birliklerde şiirlerle ve düz yazı metinlerle her tür saygıya layık görüldüler. Ama çatışmaların tüm yükünü omuzlayan ve savaş meydanlarında hayatlarını kaybeden, hapishane hücrelerinde çürüyüp giden ya da şimdi sınır dışındaki sürgünlerin arasında yoksulluğun acı bardağını dibine kadar içmek zorunda kalan yüzlerce ve binlerce işçi hakkında hiç kimse tek bir söz etmiyor. Bizim demokratlarımız, proletaryanın devrimci niteliğini anlamak, işçi sınıfının geleceğini kavramak konusunda gereğinden fazla cahiller ve gereğinden fazla burjuva ruhuna sahipler. Bundan dolayı pohpohlanmaya metelik vermeyecek ölçüde gururlu, sağgörülü olan gerçek proletarya karakterlerinden de nefret ediyorlar. Ama eğer sözde demokratlar bu tür işçilere hak ettikleri değeri vermekle ilgilenmiyorlarsa, bunu yapmak proletaryanın partisinin boynunun borcudur. Bu işçiler arasında en iyilerinden biri Kölnlü Joseph Mol'dü. Şubat devriminden sonra Almanya'ya döndü ve kısa bir süre sonra arkadaşı Schaper ile birlikte Köln İşçi Birliği'nin yönetimini üstlendi. 1848 yılında Köln'deki Eylül olaylarından sonra Londra'ya göç etti. Bir süre sonra başka bir ad altında yeniden Almanya'ya dönüp çeşitli bölgelerde ajitasyon görevini yürüttü ve herkesi korkutan tehlikeli görevi kendisi üstlendi. Onunla tekrar Kaiserslautern'de karşılaştım. O, burada da deşifre edildiği anda kendisini doğrudan kurşuna götürecek görevleri Prusya'da gerçekleştirmek üzere üstlendi. Bu türden ikinci bir görevden dönerken tüm düşman ordularının bulunduğu bölgeden başarılı bir şekilde bizzat Rastatt'a kadar ulaşıp burada hiçbir zaman kaybetmeden bizim müfreseye Besançon işçi bölüğüne katıldı. 3 gün sonra vuruldu. Ben onun şahsında eski bir dostumu kaybettim. Parti ise en yorulmaz, korkusuz ve umut verici öncü savaşçılarından birini. Mol'ün ölümünün üzerinden kısa bir süre geçmişti. Friedrich Engels İsviçre'de yaşıyordu. Can sıkıntısından bitkin düşmüştü. Ama Almanya'ya dönmek, anında tutuklanmak, belki de idam edilmek anlamına geliyordu. Arkadaşları ve yandaşları kesinlikle sınır dışında kalmasını istiyorlardı. Leman Gölü'nün gri mavi temiz suları taş kıyılara sessizce çarpıyordu. Günlerden pazardı. İsviçre kentleri, pazar günleri sanki veba ya da kolera salgını tüm canlıları evlerine tıkmışçasına ıssız ve cansız olurdu. İsviçre takvimden 52 günü, yaşamdaki 52 uzun molayı, 52 pazarı çiziyordu. Ellerinde dua kitapları, koyu renk elbiseler giymiş insanların sessiz gölgeleri günde 2 kez tapınaklara yönelirdi. Az sayıdaki polis ıssız sokaklarda pinekliyordu. Kafeler, lokantalar, evlerin avluları ve pencerelerin pancurları sıkı sıkıya kapalıydı. Sanırsınız ki dinsel anlayışı İsviçre'de yerleşmiş olan kalpsiz kalbinin iradesi doğrultusunda ülkenin üstüne ölüm ya da kahredici bir felaket çökmüş. İnananlar, kaçaklar gibi ya da cenaze arabasına eşlik ediyormuşçasına başlarını eğmiş bir halde dua etmeye gidiyorlar. Engels, potinlerinin sivri ucuyla çakıl taşlarına top gibi vurarak Cenevre'nin tertemiz rıhtımında dolaşıyordu.